Sevgi Öğretmeni 24. Bu marangozun oğlu değil mi? İsa'nın Celile'de görevini sürdürdüğü parlak günlerin ötesinde karanlık bir leke duruyordu. Nasıra halkı onu reddetti. "Bu marangozun oğlu değil mi?" diye sordular. Çocukluğu ve gençliğinde İsa, Nasıra'daki havrada erkek kardeşlerinin arasında ibadet etti. Görevine başladıktan sonra onlardan ayrılmıştı. Fakat ona ne olduğundan habersiz değildiler. Onların arasında tekrar göründüğünde ilgileri ve beklentileri en yüksek düzeye erişti. Burada çocukluğundan beri tanıdığı kişilerin bildik yüzleri ve onların kendi ibadet usulleriyle karşılaştı. Sept günü sinagoga girip ibadet edenlerin arasında yer aldığında tüm gözler ona çevrildi. Sept günü ibadetinde kural olarak ihtiyarlar peygamberliklerden bölümler okur ve gelecek olanın mükemmel bir krallık kuracağı ve tüm baskılara bir son vereceğine ilişkin umut bağlamaları için ulusu uyarırlardı. Dinleyicilerine Mesih'in çok yakında ortaya çıkacağı konusundaki kanıtları yineleyerek cesaretleri dirirlerdi. Onun gelişinin görkemini tasvir ederler ve bilhassa meshedilmiş olanın bir başkomutan olarak gelerek İsrail'i özgürlüğe kavuşturacağı düşüncesini ön plana çıkarırlardı. Rabbiler havradayken onlardan vaaz vermesi beklenirdi. Buna karşın İsraililerden herkes peygamberlik bölümü okuyabilirdi. Bu sept gününde İsa'nın ibadete katılması istendi. Kutsal yazılardan okumak üzere ayağa kalkınca kendisine Yeşaya peygamberin kitabı verildi. Kitabı açarak şu sözlerin yazılı olduğu yeri buldu. Okuduğu, Mesih'le ilgili olduğu anlaşılan bölümdü. "Rabbin ruhu benim üzerimdedir. Çünkü O, beni müjdeyi yoksullara iletmem için meshetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için, ezilenleri özgürlüğüne kavuşturmak ve Rabbin lütuf yılını ilan etmek için beni gönderdi." Sonra kitabı kapattı, görevliye geri verdi. Havradakilerin hepsi gözlerini ona dikmiş bakıyorlardı. Herkes onun tanıklığına ve ağzından böyle lütuf sözleri çıkmasına şaşırıyorlardı. İsa, halkın önünde kendisiyle ilgili peygamberlikleri yaşayan biri olarak durdu. Okuduğu sözleri açıklayıp, zulmedenin gücünü kıracak, tutsaklara özgürlük verecek, hastaları iyileştirecek, körlerin görmesini sağlayacak ve dünyaya gerçeğin ışığını getirecek olan kişi olarak Mesih'ten söz etti. Etkileyici anlatım tarzı ve sözlerinin harikulade önemi, kendisini dinleyenleri daha önce hiç hissetmedikleri bir güçle etkiledi. Onun ilahi etkisi her engeli aştı. Musa gibi onlar da görünmeyene baktılar. Kalpleri kutsal ruhla dolarken amin sesleriyle ve övgülerle Rabbi yücelttiler. İsa söz alıp onlara, "Dinlediğiniz bu yazı bugün yerine gelmiştir," dedi. Fakat İsa onlara, "Bugün siz bunları dinlerken kutsal yazı yerine geliyor," dediğinde kendileri ve onlara hitap eden bu kişinin anlattıkları hakkında düşünmeleri gerektiğini fark ettiler. İsrailliler, İbrahim'in çocukları, tutsaklık altında gibi gösterilmişlerdi. Ve kötülerin gücünden kurtarılacak mahkumlar olarak karanlıkta kalmış ve ışığa ihtiyacı olan kişiler olarak ilan edilmişlerdi. Kendi gururları yaralanmış ve korkuları uyanmıştı. İsa'nın sözleri, görevinin onların arzuladığından tamamen farklı olduğunu işaret ediyordu. Onların yaptıkları işler yakından incelenebilirdi. Kendileri için formalite niteliğindeki törenlere olan bağlılıklarına rağmen o dürüst kişinin bakışlarından çekindiler. "Kimdir bu İsa?" diye soruşturdular. Kendisi için Mesih'in görkemini iddia eden kişi bir marangozun oğluydu ve bu işte babası Yusuf'la birlikte çalışmıştı. Onu bu yorucu işte çalışırken görmüşlerdi. Onun kardeşlerini, yaşamını ve çalışmalarını tanıyorlardı. Onun çocukluktan gençliğe, gençlikten yetişkinliğe kadar geliştiğini görmüşlerdi. Günahsız bir yaşam sürmesine rağmen onun vaat edilen kişi olduğuna inanmak istemediler. İsa'nın belirttiği ilahi hükümranlık ve onların ihtiyarlardan dinledikleri kıraylık arasında ne kadar büyük bir fark vardı. İsa, onları Romalılardan kurtarma konusunda hiçbir şey söylemedi. Onun mucizelerini duymuşlardı ve onun gücünün kendi çıkarları için kullanılmasını beklediler. Fakat onun böyle bir amacı olduğunu belirten bir belirti göremediler. Onlar şüphe yolunu açtıklarında bir an için yumuşayan kalpleri yine taş kesildi. Şeytan kör gözlerin o gün açılmasına ve tutsakların özgürlüğüne kavuşmasına engel olmaya kararlıydı. Onların inançsızlığını artırmak için yoğun çaba harcadı. onlara hitap eden kişinin kendilerinin kurtarıcısı olduğu düşüncesiyle etkilendiklerinde verilen belirtiye ilgi göstermediler. Fakat İsa, onların gizli düşüncelerini açığa çıkararak onlara ilahiliğini kanıtladı. İsa onlara şöyle dedi: "Kuşkusuz bana şu deyimi hatırlatacaksınız. Ey hekim, önce kendini iyileştir. Kefernahum'da yaptıklarını duyduk. Aynısını burada kendi memleketinde de yap. Size doğrusunu söyleyeyim, hiçbir peygamber kendi memleketinde iyi karşılanmaz. Yine size gerçeği söyleyeyim. Gökyüzünün 3 yıl 6 ay kapalı kaldığı, tüm ülkede korkunç bir kıtlığın baş gösterdiği İlyas'ın zamanında İsrail'de çok sayıda dul kadın vardı. İlyas bunlardan hiçbirine gönderilmediği halde Sayda diyarının Sarafat kentinde bulunan dul bir kadına gönderildi. Elişa peygamberin zamanında İsrail'de çok sayıda cüzamlı vardı. Bunlardan hiçbiri iyileştirilmediği halde Suriyeli Naman iyileştirildi. İsa, diğer peygamberlerin yaşamlarındaki benzer olayları kendisini dinleyenlere anlatarak onların sorularını cevapladı. Allah'ın özel bir görev için seçtiği kullarının taş kalpli ve inançsız kimseler için çalışmalarına izin verilmedi. Fakat onun gücünün kanıtı, iman dolu kalpleriyle inanmaya hazır olan dürüst insanlara peygamberler aracılığıyla verildi. İlyas'ın günlerinde İsrail halkı Allah'tan uzaklaştı. Günahlara bağlı kaldılar ve Rabbin elçileriyle verilen kutsal ruhun uyarılarını reddettiler. Böylece Allah'ın kutluluğunun kendilerine ulaşmasını sağlayacak olan kanalı tıkadılar. Rab, İsrail'in evlerinin yanından geçti ve seçilmiş halktan olmayan bir kadınla putperest bir ülkede kuluna sığınacak bir yer buldu ve bu kadın yutuflandırıldı. Çünkü aldığı ışığı takip etmişti ve onun kalbi Allah'ın ona peygamberi aracılığıyla gönderdiği daha büyük bir ışığı almak için açıktı. İlyas'ın zamanında aynı sebepten dolayı cüzamlılardan uzak duruluyordu. Fakat Naman adındaki putperest bir soylu gerçeğe bağlı kaldı ve kalbinin yardıma ihtiyacı olduğunu hissetti. O, Allah'ın üütfunun bağışını alacak durumdaydı. Naman sadece cüzzamdan kurtulmadı, aynı zamanda gerçek Allah'ın bilgisiyle kutsandı. Bizim Allah katındaki değerimiz sadece aldığımız ışığın ölçüsüne değil, sahip olduğumuz ışığı nasıl kullandığımıza bağlıdır. Böylece ayırt edebildikleri ölçüde ışığı seçen putperestler bile ışığı almış olan ve Allah'a hizmet ettiklerini belirten, fakat gerçekte ışığa aldırış etmeyen ve iddia ettikleri şeylerle kendi yaşamları çelişen insanlardan Allah katında daha iyi bir konuma sahiptirler. İsa'nın sözleri, Allah'tan uzaklaştıklarını ve onun halkı oldukları iddiasının yanlış olduğunun farkına varmalarını sağlayarak, kendisini havrada dinleyenlerin kendilerini sürekli haklı gören düşüncelerini temelinden sarstı. Gerçek durumları göz önüne getirildiğinde, onun söylediği her söz bir bıçak gibi onların yüreklerine saplandı. İsa'nın ilk önce onlara verdiği imanı, onlar şimdi hor gördüler. Yoksul ve mütevazı bir yaşam süren kişinin sıradan bir insandan farklı olmasına izin vermek istemiyorlardı. İnançsızlıkları onların kötü düşünceler beslemelerine sebep oldu. Şeytan onları denetim altına almıştı. Öfkeyle kurtarıcıya karşı haykırdılar. Görevi iyileştirmek ve insanlara iyilik yapmak olan kişiden uzaklaştılar. Ve bu kez yok edicinin özelliklerini aldılar. İsa uluslara verilen kutsamalara değinirken, onu dinleyenler aşırı derecede milli gurur gösterdiler ve onun sesi kalabalığın gürültüsünden dolayı duyulmaz hale geldi. Bu insanlar yasaya uymalarıyla övünüyorlardı. Fakat ön yargıları eleştirildiği için kendi uluslarından olmayanları öldürmeye bile hazırdılar. Böylece toplantı birdenbire sona erdi. Topluluk İsa'yı havradan çıkarıp şehir dışına çıkardı. Hepsi onun yok edilmesini istiyordu. Onu aşağı itmek amacıyla uçurumunun kenarına dek getirdiler. Bağırışma ve küfürler her yeri kapladı. Onların arasından ansızın uzaklaştığında bazıları ona taş atıyordu. Havrada onun yanında olan gökyüzü elçileri bu öfkeli kalabalığın arasındayken yine onun yanındaydılar. Onu düşmanlarından korudular ve güvenli bir yere götürdüler. Melekler Lut'un Sodom'dan ayrılıp güvenli bir yere gitmesini de böyle sağladılar. İlyas'ı küçük dağ kasabasında da böyle korudular. Suriye kralının ordusunun atlı ve at arabalı savaşçıları tepeleri kuşattığında, İlyas yakınındaki tepenin de Allah'ın ordularıyla kuşatıldığını gördü. atlar ve ateşli atlı savaş arabaları Allah'ın peygamberinin etrafında belirdi. Böylece tüm çağlarda melekler İsa'nın yolundan imanla gidenlerin yanında olmuşlardır. Kötülüğün büyük gücü onu yenmek isteyen herkese karşı savaş açar. Fakat İsa onları kurtarmak için görünmeyenlere, yani Allah'ı seven herkesin etrafında bulunan gökyüzünün ordularına bakmamızı sağlar. Sonsuzluğun ışığında Allah'ın gerçeğini görünceye kadar meleklerin bizi görülen ya da görülmeyen hangi tehlikelerden koruduğunu asla bilemeyiz. O zaman biz tüm gökyüzü ailesinin aşağıdaki yeryüzündeki aileyle yakından ilgilendiğini ve Allah tarafından gönderilen elçilerin günlük yaşamımızda attığımız her adımda bize eşlik ettiğini bileceğiz. İsa, Havra'da peygamberlikten bölümler okuduğunda, Mesih'in göreviyle ilgili peygamberliğin sonuna doğru şu sözleri okudu. Rabbin lütuf yılını ilan etmek için. Fakat şu sözleri okumadı. Allah'ın hesap sorma gününü. Bu, ilk peygamberlik kadar gerçekti ve İsa sessizliğiyle gerçeği reddetmedi. Fakat bu son açıklama, kendisini dinleyenlerin en çok önemle üzerinde durmak istedikleri ve yerine getirmeyi arzuladıklarıydı. Putperestlerin aleyhinde hükümler veriyorlardı ve kendilerinin başkalarından daha suçlu olduklarının farkında bile değildiler. Putperestlerden esirgedikleri merhamete aslında kendileri daha fazla ihtiyaç duyuyorlardı. Havra'da o gün İsa onların arasındayken Allah'ın çağrısını kabul etmeleri için onlara bir fırsat doğmuştu. Merhameti seven kişi onları günahlarının sebep olacağı yıkımdan kurtarabilirdi. İsa onların yanından ayrılmadan önce bir kez daha tövbeye çağrıda bulunmak istiyordu. Celile'deki görevinin sonuna doğru çocukluğunda yaşadığı evi ziyaret etti. Orada reddedilmesinden beri vaazının ve mucizelerinin ünü tüm ülkeye yayılmıştı. Artık hiç kimse onun insan gücünden daha fazlasına sahip olduğunu inkar edemezdi. Nasıra halkı onun işlerinde başarılı olduğunu ve şeytanın zulmettiği kişileri iyileştirdiğini biliyordu. Onların çevresinde bir tek evde bile hastalık bulunmayan köyler vardı. Çünkü İsa onların yanına gidip tüm insanları iyileştirmişti. Yaşamı boyunca insanlara gösterdiği büyük sevgi, şefkat ve merhamet onun ilahi Mesih olduğunu kanıtladı. Nasıralılar onun sözünü tekrar dinlediklerinde ilahi ruhtan etkilendiler. Fakat şimdi bile kendilerinin arasında büyüyen bu kişinin onlardan farklı ya da yüce olmasını kabul etmek istemiyorlardı. İsa, kendisinin vaat edilen kişi olduğunu iddia ederken, onların Allah'ın lütfunu almaya putperestler kadar bile layık olmadıklarını gösterdiği için, Yahudilerin kendisini reddetmelerinin acı hatırasını yüreğinde taşıyordu. Bu yüzden, bu adam bu kadar çok şeyi nereden biliyor ve bu büyük işleri nasıl yapabiliyor diye soruşturmalarına rağmen onu Allah'ın Mesih'i olarak kabul etmek istemediler. Kurtarıcı, inançsızlıkları yüzünden onların arasında mucize yapmadı. Çok az kişi onun kutluluğunu almaya istekliydi ve o isteksizce oradan uzaklaştı ve bir daha geri dönmedi. Bir kez artan inançsızlık, Nasıra halkını kontrolü altına almaya devam etti. Ve aynı zamanda Yüksek Kurul ve Yahudi ulusu da inançsızlığın kontrolüne girdi. Kutsal Ruh'un gücünün hahamlar ve halk tarafından ilk kez reddedilmesi sonun başlangıcı oldu. Yaptıkları ilk itirazlarda kendilerini haklı çıkarmak için daha sonra İsa'nın sözlerini eleştirmeye ve ona yersiz iftiralar atmaya devam ettiler. Kutsal Ruh'u reddetmeleri, çarmıhta, şehirlerinin yok edilmesinde, uluslarının her yerde dağılmasında en son noktasına erişti. Oysa İsa, gerçeğin değerli hazinesini İsrail'e açmayı ne kadar çok arzuluyordu. Fakat onlar, ruhsal bakımdan öylesine kördüler ki, onun egemenliğiyle ilgili gerçekleri onlara göstermek imkansızdı. Gökyüzünün gerçeğini kabul etmek yerine, kendi anlamsız inançlarına ve törenlerine bağlı kaldılar. Yaşam ekmeği ne ulaşabilecek durumdayken paralarını boş ve gereksiz şeyler için harcadılar. Onlar neden Allah'ın sözüne uymadılar? Ve yanlış yoldan gittiklerini görmek için neden hiçbir çaba harcamadılar? Eski Antlaşma yazıtları. İsa'nın görevini tüm ayrıntılarıyla belirtiyordu ve İsa, peygamberlerin söylediği sözleri onlara aktararak şöyle bildirdi. Siz burada bunları dinlerken kutsal yazı yerine geliyor. Eğer onlar kutsal yazıyı dürüstçe araştırsalar ve kendi teorileriyle Allah'ın sözünü karşılaştırsalardı, onların pişman olmamaları İsa'yı bu kadar çok üzmezdi. Ve İsa'nın onlara, "Bakın, eviniz ıssız bırakılacak" demesine gerek kalmazdı. Onun Mesihliğine tanıklık edebilirlerdi ve gurur duydukları şehirlerini harabeye çeviren felaket önlenebilirdi. Fakat yobazlık, Yahudilerin gittikçe daha da fazla dar görüşlü olmalarına sebep oldu. İsa'nın öğretileri, onların karakterlerindeki eksiklikleri açığa çıkardı ve tövbe etmeleri gerektiği gerçeğini gösterdi. Eğer onun öğretilerini kabul etselerdi, kendi davranışlarım değiştirmeleri ve besledikleri umutlarının da boşa çıkması gerekirdi. Gökyüzü tarafından onurlandırılmak için başkalarının kendilerini onurlandırmasından vazgeçmeleri gerekiyordu. Bu yeni öğretmenin öğretisine uysalardı, o zamanki büyük öğretmenlerin ve düşünürlerin fikirlerine karşı olmaları gerekirdi. İsa'nın zamanında gerçeğe itibar edilmiyordu. Gerçeğe günümüzde hala itibar edilmemektedir. Kendisini üstün görmeye yönelten uydurmacaları anlatarak şeytan insanı kandırdıktan sonra insanlar gerçeğe artık değer vermez hale gelmişlerdir. Bugün biz bile temeli Allah'ın sözüne dayanmayan teori ya da doktrinlerle hala karşılaşmıyor muyuz? İnsanlar onlara bir zamanlar Yahudilerin kendi geleneklerine olduğu kadar sıkı sıkıya bağlı kalmaktadırlar.
Yahudi liderler ruhsal kibirle doldular. Kendilerini üstün görme arzulan tapınaktaki ibadetlerinde bile açıkça görüldü. Havra'da yüksek mevkilere sahip olmayı seviyorlardı. Pazar yerlerinde halkın onları saygıyla selamlaması ve kendilerine unvanlarıyla hitap edilmesi onları memnun ediyordu. Halk arasında gerçek imanlıların sayısı azalırken Yahudi liderler kendi geleneklerini ve törenlerini korumak için daha da kıskanç hale geldiler. Bencillikleriyle ve ön yargılı düşünceleriyle anlayışları karardığı için İsa'nın yaşamının mütevazılığı ve sözlerinin ikna edici gücüyle uyum sağlayamadılar. Gerçek yüceliğin göstermelik hareketlere son verebileceği gerçeğinin farkına varamadılar. Bu kişinin yoksulluğu, onun Mesih olduğu iddiasıyla hiç bağdaşmıyordu. Onun gerçekten iddia ettiği kişi olup olmadığını soruşturdular. O niçin bu kadar gösterişsiz bir yaşam sürüyordu? Eğer o, silah gücünden yoksun olmaktan hoşnutsa, uluslarının başına neler gelecekti? Bu kadar uzun bir süredir beklenen güç ve görkem, diğer milletleri Yahudilerin egemenliği altına nasıl getirecekti? Hahamlar, İsrail'in tüm dünyaya hükmedeceğini öğretmemişler miydi? Büyük din öğretmenleri yanılmış olabilirler miydi? Yahudileri İsa'yı reddetmeye yönelten sadece onun gösterişsiz bir yaşam sürmesi değildi. O, saflığın simgesiydi ve onlar saf değildiler. O, insanlara günahsız ve dürüst bir yaşam örneği verdi. Onun günahsız yaşamı onların kalplerini aydınlattı. Onun ciddiliği onların ciddiyetsizliğini açığa çıkardı. Bu, onların sahte dindarlıklarının samimiyetsizliğini gözler önüne serdi ve kötülüğün iğrenç karakterini onlara gösterdi. Böyle bir ışığı almak istemediler. Eğer İsa, Ferisilere ilgi gösterseydi ve onların öğretileriyle dindarlıklarını övseydi, bunu sevinçle karşılarlardı. Fakat o, göklerin egemenliğinin tüm insanlığa lütuf ve merhamet getireceğini belirttiğinde, onların reddedeceği bir dini süreçten söz ediyordu. Kendi örnekleri ve öğretileri, Allah'a ibadeti hiçbir zaman arzu edilir bir hale getirmemişti. Kendilerinin hakaret ettiği ve hor gördüğü insanlarla İsa'nın ilgilendiğini gördüklerinde, kibir dolu kalpleri bu kez öfkeyle doldu. Yahuda oymağından gelen aslanın yönetimi altında İsrail'in tüm milletlerin üzerinde yüceltilmesi gerektiğiyle övünmelerine rağmen boşa çıkan hırsları ve umutları onların büyük ölçüde hayal kırıklığına uğramalarına neden oldu. İsa'nın dürüst bir kişi olduğunu fark ettiklerinde kendilerinin de ne kadar hilekar kişiler olduklarını gördüler. Bu bölüm Luka 4, ayet 16 ile 30'a dayanmaktadır.